Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Bir TV Box incelemesiyle karşınızdayım. İnceleyeceğimiz ürün ilk modeliyle aslında uygun fiyatıyla gerçi satış başarısı yakalamıştı ama devam modeli olan Start Pro 4K'yı inceleyeceğiz. Bu model öncekine göre ciddi iyileştirmeler içeriyor. Özellikle donanım tarafında bunu biraz irdeleyerek size kullanım tecrübesi olarak neler katacağını ele alarak anlatacağım bu ürünü. İlk olarak yapısıyla başlayalım. Bu arada yapısıyla başlamışken üreticisine değinmek istiyorum. Bu ürün Skyward üretimi ama Skyward üretimi deyince aklınıza şöyle bir nokta gelebilir. Skyward adında bir otomobil markası var biliyorsunuz. Bu direkt aynı şirkete bağlı Skyward markası da onların TV Box tarafı diyebiliriz. Yani otomobil üreticisi aynı zamanda size bir TV Box üretmiş durumda. Bu etiket bir ürün buradan anlayacağınız üzere. Next'in etiket bastığı bir ürün. Yani burada üzerinde Made in Türkiye ibaresi var, Türkiye'de üretildi diyor ama bir montajdan bahsediyoruz. Yazılımından ürüne kadar hazır bir üründen bahsediyoruz. Şimdi bu ürünün kutu içeriğine gelelim. İçerisinden 12 volt 1 amper bir adaptör çıkıyor. USB üzerinden kendi gücünü alamıyor. Onu özellikle belirteyim. 12 volt 1 amper olmasıyla besleme açısından kolay bir TV Box olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ürünlerde ekstra bir güç gereksinimi gerekebiliyor. Kutu içerisinden piller çıkıyor. Normalde bu tip ürünlerden pil çıkmadığını görürüz. Bundan pil çıkıyor. Hatta alkalin bir pil koymuşlar. Ona da özellikle dikkat ettim. 1.5 metrelik bir HDMI kablosu var. Standart bir kablo. Bir özelliği yok. Kumandasına ayrı değineceğim. Çünkü kumandasıyla ilgili bahsetmek istediğim özellikler var. Yapısına devam edelim. Kare şeklinde sivri köşelere sahip bir kutu yapmışlar. Bu kutunun ortasında baktığınızda bir şerit göreceksiniz. Orada bir piano black yapmışlar. O şeridin ucunda da bir LED göstergesi var. Bu LED göstergesi açıkken yeşil, kapalıyken de kırmızı yanıyor. Ayrıca internet bağlantısı ile ilgili durumlar olduğunu da yeşil ya da kırmızı olarak size bu durumun haberini verebiliyor. Üzerindeki portlara dönelim. Üzerinde bir adet Type-C, bir adet USB Type-A portu var. Ancak bunların hızı USB 2.0 hızında. Ama benim yaptığım testlerde yüksek bitrate dosyalarda bir sıkıntı olmadan oynatabildi. Bir sıkıntı yaşamadık o açıdan. O yüzden portları ile ilgili evet USB standardı düşük ama 100 megabit'e kadar videolarda bir sorun yaşamadık. Yani anlık olarak onları oynatabildi. Bir ara bellek problemi yaşadım zaman zaman ama özünde pek bir sorunla karşılaşmadık. Optik portu da yer alıyor. Eğer bir RGB çözümünüz varsa optik üzerinden bağlanın. Onu da ses aygıtı olarak bağlayabiliyorsunuz. Ethernet portu var. Bu tip ürünlerde aranan bir özellik ama 100 megabit bir Ethernet. Yani çok hızlı bir internetiniz varsa ondan faydalanamayacak. Bir de HDMI yuvası var. HDMI 2.1 desteğine sahip. Ama orada da yüksek herzi beklemeyin. Çünkü bazıları HDMI 2.1 deyince yüksek herz olabileceğini düşünüyor. Ama bu ürün 4K 60 herz olarak çıkış verebiliyor. Görüntü tarafında AV1 kodlama desteği var. Ama Dolby Vision desteği yok. Eğer yüksek seviye bir televizyona bağlayacaksanız parlaklık açısından yüksek bir televizyona yani HDR'ı hakkını verebilecek bir televizyonunuz varsa o konuda yarı yolda bırakacaktır. Çünkü Dolby Vision içerik platformlarında HDR standardı olarak yaygın olarak kullanılıyor. O açıdan sorun çekebilirsiniz ama zaten bu tip bir ürünü genellikle uygun fiyatlı bir televizyonu akıllandırmak ya da ona işlev kazandırmak için kullanacağınız için çok sorun olmayacaktır. Standart HDR 10 desteği hatta HDR 10 Plus desteği bulunuyor. Yani bu üründe HDR içerik tüketebiliyorsunuz. Dolby Vision standardını HDR'ı tüketemiyorsunuz. Ama Vision olmamasına rağmen Dolby Atmos desteği var. Dolby Digital Plus desteği de yer alıyor. Dolby destekli bir içerik oynatacaksanız Dolby olarak aktif olarak hizmet verebiliyor. Şimdi içerik platformlarında ne kalitede içerik tüketebiliyoruz diye baktım. Netflix'te 4K olarak içeriği tüketebiliyorsunuz. HDR desteği de bulunuyor. Dolby Atmos desteği de yer alıyor. Ayrıca çok kurulumlu bir ses sisteminiz varsa da 5.1 desteği de bulunuyor. Amazon Prime'de de yüksek kaliteyi destekliyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Disney'de de baktım. Disney'de de yüksek kaliteyi destekliyor. Todd'un uygulaması var. Todd'un uygulaması genellikle düzgün çalışmaması ile eleştirilen bir uygulama. Onu da özellikle denedim. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. HBO Max'i denediğimde içeriği güzel bir şekilde tükettirdi. Yüksek kalite orada diğer platformlar gibi künyesinde gösterebildiği içeriği değil genel olarak gösteriyor. Baktığımda içerik oynatımında fena değildi. Yani kalite olarak bir sorun yaşamadım. YouTube kısmında HDR olarak içerik tüketebiliyorsunuz. O konuda bir sıkıntısı yok. HDR desteği bulunuyor. Çünkü bazı uygun fiyatlı boxlarda HDR'ın kapandığı 4K gibi yüksek çözünürlüklere çıkamadığını görüyoruz. Burada 4K'yı 60 kare olarak HDR olarak güzel bir şekilde oynatıyor. Medya oynatıcı tarafında Android olduğu için istediğiniz medya oynatıcıyı kullanabilirsiniz. Altyazı kısmında da uygulamaya göre istediğiniz esnekliği sunabiliyor. Bu konuda oynatıcı kısmında bile bir derya açık diyebilirim. Ben VLC, MX Player ve Kodi kullanıyorum. Üçünü de düzgün bir şekilde çalıştığını gözlemledim. O açıdan da bir sorun yaşamadım. Görüntü aktarma kısmında özellikle soracaksınız. Google Home'u destekliyor. Google Home üzerinden görüntü aktarımını yapabiliyorsunuz. Buradaki bazı lisanssız TV Box'larda ayrıyeten farklı uygulamalar kullanmak gerekebiliyor. Burada Google uygulaması üzerinden görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Tarayıcı düzgün bir şekilde çalışıyor ve içerik oynatımı anlamında da pek bir sorunu yok. Ben donanım haber üzerinden denedim ama siz o malum film izleme sitelerinde de aynı şekilde tecrübeleri yaşayacaksınızdır. O yüzden içerik tüketme açısından film sitelerinde bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ama bizim örneğimiz dediğim gibi donanım haber üzerinden. Ama donanım haber sitesi de fazlaca reklam içerdiği ve video oynatıcısı açısından biraz yoğun olduğu için size benzer tecrübe hakkında fikir verecektir. TV Box'ın termal kamerayla sıcaklık durumuna baktım. Aşırı ısınan bir durumda değil. Ama bu modelle ilgili şunu belirtmem lazım. Aynı işlemciyi kullanan benzer box'larda daha farklı bir soğutma bloğu kullanılmışken bu modelde biraz soğutmadan çalmışlar. Ha, ciddi bir ısınma yaşamıyor. Ama yük altında performansın bazı hıçkırmalar, takılmalar yaşadığını gözlemledim. Evet, termal açıdan çok büyük bir problemi yok ama ısıya bağlı özellikle yoğun işler yaptığınızda performans düşüşünü gözlemliyorsunuz. Açılış testi yaptım. Android ürünlerde açılış kapanışlar biraz nazlı oluyor biliyorsunuz. Yaklaşık 30 saniye içerisinde kendisini boot etmeye başlıyor. Açılışı yapıyor. Açıldıktan sonra da hızlı bir şekilde işlev görmeye başlıyor. Bazı TV Box'larda kendine gelmesi için ekstra bir süre tanımak gerekebiliyor. Bunda öyle bir sorunla karşılaşmadım. İçerisinde kullanılan işlemci Realtek'in RTD1325 yongası. Bu işlemci 4 çekirdek Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. 1.7 GHz'de çalışıyor normal halinde ama bu TV Box'ta şöyle bir durum var. Eğer kutudan çıkan haliyle kullanırsanız İşlemci 1.2 GHz hızında çalışıyor. Bunun için kendi frekansına çıkarmak için geliştirici seçeneklerini aktif edip oradan geliştirici seçeneklerinde performans modunu aktif hale getirmeniz gerekiyor ki işlemci tam performansıyla 1.7 GHz hızında çalışabilsin. Buna özellikle dikkat edin. Bazı hıçkırma gibi durumları bu performans modunu aktif ettiğinizde daha aza indiğini göreceksiniz. Grafik birimi tarafında uygun fiyatlı box'larda daha düşük grafik birimlerini görüyorduk. Burada Mali G57 kullanılmış. Grafik birimi olarak GPU performansı benzer TV box'larla kıyaslandığında yüksek. Zaten bu Yonga'nın en büyük artısı da bu fiyat segmenti için grafik biriminin iyi olması. Grafik tabanlı işlerde fena bir performans almayacaksınız. Bu grafik birimi çözücü kısmında da size ekstradan bir artı değer sağlıyor. Üründe LPDDR4 2 GB RAM yer alıyor. Bu RAM'ler iki modül şeklinde yerleştirilmiş birer GB'lık. Kullanılan RAM'lerde RAM Monster'ın bellekleri çok bilinen bir marka değil ama bu tip TV Box'larda yaygın olarak görebileceğiniz bir RAM modülü diyebiliriz. Depolama tarafında biraz beklentimin aşağısında kaldı. Silicon Go 30 GB eMMC bir depolama kullanıyor. Okuma yazma tarafında 180 MB okuma, 90 MB saniye civarında yazma değeri var. O açıdan düşünüldüğünde çok performanslı bir Yonga değil ama TV Box'larda özellikle depolama biriminin performansı çok düşük tutuluyor. Rakipleri de benzer şekilde eMMC'yi kullanıyor. Onlar arasında okuma yazma performansı bir tık yüksek ama dediğim gibi çok hızlı bir depolama birimine de sahip değiliz. Bu ürünle ilgili işlemcisiyle ilgili özellikle bahsedeceğim bir durum. Yapay zeka olarak görüntü iyileştirme teknolojisi barındırdığını söylüyor. Bunu da grafik birimi üzerinden yapıyor aslında. Ayarlarında EASR adı verilen bir görüntü iyileştirme teknolojisi var. Bunu özellikle denedim. Denediğim koşullarda özellikle düşük çözünürlüklü içeriklerde bozulmanın daha az olduğunu gözlemliyorsunuz. Bu iyi bir özellik ama bu özellik hep açık şekilde kullanırsanız donanımın biraz tıkandığı noktalara daha fazla rastlıyorsunuz. Çünkü bu açık ve kapalı şekilde özellikle denemeler yaptım. Evet, belli bir yerden sonra EASR açık olduğunda performanstaki dalgalanmayı daha fazla hissediyorsunuz. Kapandığında performansın daha sürdürülebilir olduğunu fark ediyorsunuz. Eğer native olarak yüksek kalite içerikler tüketecekseniz bence EASR'ı kapatın. Daha akıcı bir performans elde ediyorsunuz. Emülatörler denedim, oyun emülatörleri. O son nesil oyunları oynatabilecek emülatörler tabii ki çalışmıyor ama temel işte 8 bit 16 bit oyunları oynatabilecek bir performansa sahip onlarla ilgili emülatörler denediğinizde pürüzsüz akıcı bir performans alacaksınız. Yazılım kısmına da inelim. Widevine L1 sertifikası var. Zaten az önce içerik platformlarında yüksek kalite verebildiğini söylemiştim. Bunun sebebi de Widevine L1 olması. Ayrıca Netflix tarafında da lisansı bulunuyor. Orada bir Netflix'ten ayrıca lisans almak gerekiyor tam görüntü kalitesini verebilmek için. Arayüzüne değinelim. Google TV arayüzünü kullanıyor. Google TV arayüzü aslında basitleştirilmiş bir Android TV launcher'ı diyebiliriz. Ama bu Google TV ben açıkçası çok beğenmiyorum. Ayarlara erişmek ya da pencereli sistemi gereği ulaşmak zor oluyor. Android TV'nin o basic yapısı daha erişilebilir bir arayüz bence. Evet, Google TV'de daha kolaylaştırmak istemişler, daha anlaşılır yapmak istemişler ama bence sonuç olarak pek iyi değil. Yani Android TV Launcher seçeneği de burada olsa güzel olurdu. Bu arada Android 12 işletim sistemiyle çıkıyor. Güvenlik yaması aralık düzeyinde. Bu tip ürünlere pek güncelleme gelmez ama Android 12 ile çıkması güzel. Ama şey olarak yorumlamayın. Şimdi Android 12 eski diyeceksiniz. Bugün Android 15'ten bahsediyoruz diyeceksiniz ama bu tip ürünlerde Android sürümü, özellikle TV Android'i telefonlardaki ile aynı hızda ilerlemiyor. Şu anda televizyon tarafında zaten Android 15 diye bir şey yok. Yani bu ürünü eski Android olarak çalıştığını düşünmeyin. Android 12 bu ürün için lisanslı bir şekilde yer almasıyla bir artı değer denebilir. Kumandası kısmına gelelim. Kumandası bence bu ürünün artı değerlerinden biri. Google'ın G10 kumandasını kullanıyor. Resmi jenerik kumanda olarak söyleyebiliriz. Bir de G20 kumanda var. O daha gelişmiş bir kumanda ama bu kumanda da temel işlevler olarak yerine fazlasıyla getirebiliyor. Bu kumandada Bluetooth var. Kızılötesi desteği de yer alıyor. Ayrıca dahili bir mikrofonu var. Sesli komut vermek için de kullanabiliyorsunuz. Mikrofonun performansı fena değildi. Komutlarımı güzel bir şekilde algılayabildi. Tabii ki burada şöyle de bir durum var. Buradaki işte yazı yazmak vesaire zor oluyor klavyeden ok tuşlarıyla ilerlediğiniz için. Sesli yazdırma dikte özelliğinin düzgün çalışması artı bir değer diyebiliriz. Şimdi bu ürünle ilgili şöyle bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Aslında ben kablosuz teknolojilerinden bahsederken Wi-Fi kısmını ayrıyeten değinmek istiyorum. Wi-Fi 5 desteği var. Bu Yonga'yı kullanan bazı TV Box'lar Wi-Fi 6 desteğine sahipken bu modelde o da kısılmış diyebiliriz. Bir performans sorunu yaşamadım çekimle ilgili. Yani kullandığım ortamlarda Wi-Fi'ni stabil bir şekilde kullanabildim. Ama şöyle bir sorunla karşılaştım. Bu ürünün anteni yok. Nasıl yok diyeceksiniz. Kendi üzerindeki varsayılan Wi-Fi çözümünü kullanıyor anakartındaki. Harici bir anten kullanmamışlar. Harici bir anten kullanılsaydı muhtemelen çekim kapasitesinin daha da arttığını görecektik. Bu arada kasası içerisinde anakartında o antenlerin yerleri var. Eğer becerikliyseniz bu ürünü biraz modifiye ederek Wi-Fi performansını da arttırabiliyorsunuz. Bluetooth 5.2 kullanıyor. Bluetooth üzerinden pek çok aygıtı bağladığımda bir sorun yaşamadım. Kumandasını, gamepad'ini, klavye, mouse gibi ürünleri güzelce bağlayabiliyorsunuz. Zaten burada Android'in varsayılan desteği de bu konuda fena sayılmayacak düzeyde. Şimdi son olarak incelemede fiyat ve değerlendirme kısmına gelelim. Bu ürün şu anda 1600-1700 lira aralığında satılıyor. İçerisindeki yer alan donanımın güncel ve bu tip bir uygun fiyatlı TV Box için performanslı olmasıyla dikkat çekiyor. Ama dediğim gibi bu performans dalgalanıyor. Bazen hıçkırmalar, takılmalar görebiliyorsunuz üründe. Bu detayı atlamayın. Yani öyle pürüzsüz, akıcı bir deneyimden size bahsetmiyorum. Ama fiyatına göre iyi bir performanstan bahsediyoruz. Depolama tarafında 32 GB bir TV Box için yeterli olacaktır. RAM biraz az diyebilirsiniz. Ama bu ürünlerin genellikle medya tüketim aygıtı olarak düşünüldüğü için ve medya tüketirken de size bir sorun yaratmadığı için RAM miktarını da makul görebiliriz. Çünkü uygun fiyatlı TV Box'larda bazen daha yüksek donanım görebiliyorsunuz ama onlarda lisans yer almıyor. Lisans yer almadığı için de medya tüketimi kısmında biraz sakat bırakılmış. Hatta uygulama kurarken sizi zorlayan bir ürünle karşılaşıyorsunuz. O yüzden bu ürünün lisanslı olması ciddi bir artı. İçerik tüketiminde size bir lisans yüzünden sorun çıkarmıyor. Her platformu yüksek kalitede tüketebiliyorsunuz. Kendi aygıtlarınız üzerinden medya tüketirken de bir sorun yaşatmıyor. Hatta ben kendim harici diskimi falan denediğimde içerikleri oynatabildim. Bir sorun yaşamadım. Lafı özetlemek gerekirse 2000 lira dolaylarında, hatta biraz aşağısında bir ürün olmasıyla dikkat çeken NextStar Pro 4K özellikle güncel, lisanslı, iyi bir işlemciye sahip, görece lisanslı olup donanımı yüksek olan bir TV Box arıyorsanız tercih edebilirsiniz. İnceleme içerisinde size eksikliklerinden de bahsettim. Düzeltilebilecek noktaları da söyledim. Bu koşullar altında değerlendirerek bu ürünü bence tercih edebilirsiniz. Bu ürüne geçer not veriyorum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.